Ayrım 4. Pierre'in doktor amcasına ilk mektubu. Pierre amcasının yanına gelişinden 2 hafta sonra Saint-Nazaire'deki saygıdeğer doktora bir mektup yazmaya başlamıştı. Paris yolculuğuna çıkışından bu yana başından geçenleri özetlemişti. Sonradan doktor da badel sıra verdiği karşılıkla Pierre'e duyduğu hayranlığın bu serüveniyle büsbütün artmış olduğunu özellikle belirtici cümleler kullanarak belirtmişti. Ayrıca Pierre'e de içtenlikle dolu bir mektup yollamıştı. Akıl almaz güçlüklerle dolu bu Paris yolculuğunu başarıyla sona erdirişinden ötürü duyduğu hayranlığı belirtici, övgü satırını eklemekten de kendini alamamıştı. İşte amcası bu mektuba karşılık vermesini hemen Pierre'den istemişti. Küçük adam önüne konulan kalem ve kağıda sarılmıştı. Ama omuzlarına yüklenen bu yazma zorunluluğu kendisine pek kolay gelmiyordu. Çünkü yazmayı bilmiyordu. Pierre ilkokul öğrenimini aralıksız sürdürememişti. Ancak birkaç yıl okula gidebilmişti. Fakat Maurice Pierre'den küçük olmasına rağmen daha iyi yazıyor ve okuyordu. Maurice yaz tatilinde bile bir öğretmenden özel ders alıyordu. Öğretmen her sabah geliyor, Bayan Nancy ile birlikte İngilizce öğretiyordu. Pierre de Maurice ile yapılan bu derslere katılmaya başladı. Öğretmen yeni öğrencisinden çok kıvanç duyuyordu. Üstelik Pierre çok zeki bir çocuktu. Hem de çalışma isteği vardı içinde. Üstelik bizim küçük gezgin amcaoğlu Maurice'e yetişmek için olağanüstü bir çaba göstermekteydi. İşte amcasının doktora mektup yazması istendiği zaman bizim Pierre'cik bu durumdaydı. Ama yine de yılmadı. İyi ve dikkatli bir uğraş sonucu aşağıda okuyacağına şu satırları yazdı. Doktor Bey amca, mektup yazmasını beceremiyorum. Şu yazdığım ilk denememdir. Daha önce hiç kimseye yazmadım. Belki bu mektubumdan ötürü benimle alay edeceksiniz. Ama hiç olmazsa sizin nankör bir kişi olmadığımı söyleyecek. Sizinle beraber yediğim yemeği hala unutmadım. Ne tat verici yemekti o. Sonra hanımınızın ceketimin astarı arasına koyduğu parayı da acilden iğneyi parmak arasına sokması, sonra da kanayan parmağını bile gözlerimin önünde sermesi inanılmazdı. İnanınız ki o geceyi hiç unutmayacağım. Verdiğiniz paralar olmasıydı. Ben şimdi açlıktan çoktan ölmüştüm. Amcamın yanında ise açlıktan ölme diye bir şey yok. Bu bakımdan sevinçliyim. Yalnız oburlaşıp oburlaşmadığım konusunda kuşkuluyum biraz. Zaten beğenmişlik bu dadılıktan başka nedir ki? Benim başıma kötü olaylar çıkartan da bu serüvende dikkatimi ve aklımı yeterli kullanamamamdadır. İzin verirseniz tüm bunları bir yana bırakıp size şimdiki durumu anlatmalıyım. Sayın büyüğüm, küçük serseri 2 hafta var ki küçük efendi oldu. Ama yine de bu küçük efendiye bir zaman açlıktan ölmek üzere olduğunu unutturmaya çalışmıyorum. Çevremdekilerle aram çok iyidir. Amcamın o söylemiş olduğunuz kara cübbesini konağında giymediğini, yargıç önüne çıkarken giydiğini öğrendim. Amcamı bu giysiyle görmeyi çok istiyorum. Fakat yine de onun söylediğine göre mahkemeleri küçüklere sokmazlarmış. Günlerimi amcamın oğlu Maurice'le geçiriyorum. Birbirimizi çok seviyoruz. Ona Saint-Nazaire'de geçen günlerimi yapayalnız nasıl yolculuk yaptığımı anlatıyorum. Bunlar onun çok hoşuna gidiyor. Hep anlat ne olur daha da anlat diyor. Yalnız Maurice'in annesi bunlardan pek memnun görünmüyor. İnanın insan bir arkadaşıyla baş başa kalınca bir şeyler konuşması, bir şeyler anlatması gerekmez mi? Ben öykü bilmiyorum. Onları uydurmuyorum da. Amcamın eşi ise değişik konular bulup anlatıyor. Gülmekten katılıyoruz. Yengem beni sevmiyor. Bunu doğal buluyorum. Ondan korkmuyorum ama beni kovmuyor. Bir gün bayan diye çağırmıştım da bana yenge diyebilirsin dedi. Ama bu sözcüğü söylemeyi bir türlü dilim varmıyor. Kim bilir belki bir gün söyleyebilirim. Buraya çok konuk geliyor. Kendisi de gece gündüz demeden çağrılara gidiyor ki bizim de uğraşmaya zamanı kalmıyor. Doktor amcacığım, işte iki büyücek kağıdı doldurmuş oluyorum. Yine de yeterli yazmış saymıyorum kendini. Bunlar belki de budalaca şeyler. Çünkü bir mektup yazmanın kurallarını daha önceden hiç bilmiyordum. Beni sık sık öven öyle öğretmenlerim var ya, bunları da öğreteceğini söyledi. O zaman size en iyi mektupları yazacağım. Bu mektubum yalnızca size, sayın eşinize ve çok sevdiğim çocuklarınıza olan sonsuz sevgi ve bağlılığımı biraz olsun anlatabiliyorsa mutluyum. Pierre Delsart. Pierre'in varlığı Bayan Delsart'ın huzurunu bozuyordu. Bir akşam Maurice annesiyle şakalaşarak konuşmaktaydı. Ona o gün olanları anlatıyordu. Her cümlesinin başında Pierre adı yer aldıkça annesi sinirlenmişti. Maurice'i birdenbire arkasından iteledi. "Of, Nedir bu Pierre Pierre? Sen bebek misin? Böyle yanında arkanda hep Pierre mi dolaşacak? Bu sözleri az ötede duran Pierre elbette duyacaktı. Büyük kişilere özgü bir alınganlıkla yengesine baktı. Yersiz ve kabaca konuştuğunu anlayan Bayan Delsar kendini toparlamak istedi ama geç kalmıştı. Pierre'in önünde açık duran resimli derginin üzerinde iki iri gözyaşını damladığını gördü. Zavallıcık böylesine duygulu olmanın utancı içinde hemen mendiliyle ve dikkatlice bir özentiyle ıslaklığı silmeye başladı. Biraz daha yengesi darılacak diye ödü koptu. Ama Morris'in annesi o durumu görmezlikten geldi. Bu kez Pierre bulunduğu yerden yavaşça "Efendim," dedi. "İsterseniz ben buradan gideyim. Çiftlikteyken Bayan Pichon bana, çocuğum, Paris büyük bir kenttir. Ama belki bulunduğun yerde seni gereksiz görürler. Seni seven de belki bulunmaz. Böyle bir durum olursa yine yanımıza dönebilirsin," demişti. "İleride büyüdüğüm zaman elbette daha çok para kazanabileceğim. Para da biriktirebileceğim. O paradan size olan borçlarımı da ödeyebilirim. Çünkü burada bulunduğum şu sıra benim için de ayrı ödemeler yapıyorsunuz." Pierre bu konuşmayı sakin ve olgun kişilere özgü bir anlatımla söylüyordu. Oysa Morris daha "isterseniz ben buradan gideyim" sorusunu işitince küçük kollarını Pierre'in boynuna dolamış. "Sen gideceksin ha. Hayır hayır, ben istemiyorum. Buradan gitmeni hiçbir zaman istemiyorum. Sen gidecek olursan ne yaparım ben? Benden ayrılacaklardı ya. Seni niçin getirdiler? Bayan Pichon'un yanına gidecek olursan ben de seninle giderim. Seni yalnız göndermem," diyordu. Annesi onu susturuncaya denk bin deriden su getirmişti. Sonra Pierre'e döndü. "Ben çocukları böylesine para kazanmak, borç ödemek gibi büyüklere özgü konuşmalar yapmaları için karşımda tutmuyorum. Çocuklarını bilerek çevremde bulunduranları da çok severim. Gerçekten Morris'in durmadan Pierre Pierre demesi beni sinirlendiriyor. Ama bu senin burada bulunmandan ötürü kızmamı gerektirmiyor. Sen akıllısın. Benim davranışlarımdan nasıl bir kişi olduğumu anlayabilirsin. Böylece de istediğin bir çocuk olabilirsin. Şimdi Morris'le kal. Bir çocuk hep yalnız kalmaktan usanç duyar, sıkılır. Bu büyükler için de böyledir. Oysa ben oğlumun bir kardeş, bir arkadaşla bu evin içinde yaşantısını sürdürmesinden yanayım. Bu bir anne düşüncesidir. Şimdi seni sevmemi istiyorsun. Bir şeyler yapmaya çalış. Kendini sevdirmeye uğraş." Pierre'ci kendini beğenmiş yengesinin bu sözlerini üzüntü içinde dinledi. Bayan Delsar konuşmasını bitirince de "Peki yengeciğim, dediklerini yapmaya çalışacağım," karşılığını verdi. Hem de öylesine bir sevilme isteği içinde olduğu sesiyle de anlatarak Bayan Delsar da bu ince, anlamlı ve çocuksal görünümdeki duygulardan dolayı üzüldü. Sonra da gülmeye başladı. Gerçekten durum hoşuna gitmişti. İlk kez kollarını Pierre'e açarak "Hadi gel bakayım, kucakla beni yeğenim. Belli olmaz. Bir gün gelir seni de Morris'in kardeş diye düşünür ve severim," dedi. Pierre gerçek bir içkenlikle yengesini kucakladı. Sonra da öpüştüler. O gece Pierre'in düşleri hep güzel şeyleri yansıtıyordu. Kış sonlarına doğru küçük Morris bir ara hastalandı. Aile doktoru bu durumdan çok kuşkuya düşen anne ve babaya Morris umulandan çabuk bir gelişme gösterdi. Vücuduyla orantılı olmaksızın bacakları ve kolları uzadı. İşte rahatsızlığına başlıca etken budur, diyordu. Gerçekten de yavrucağın vücuduna göre bacakları çok uzamıştı. Yüzü sanki ufalmıştı. Geçmiş yılların o çalışkan, oyunsever Morris'i sanki artık yok olmuştu. Tek hoşlandığı Pierre'di. Derslerini bile bu koşullar içinde almaktaydı. Bayan Delsar çok üzgündü bu durumdan. Artık hiçbir yere gidemez oldu. Günlerini çocuğunun yanında geçirmekteydi. Morris'in en çok duygulandığı şeyler Pierre'in başından geçenlerdi. Özellikle Paris'e giderken uğrak yaptığı Pichon'un çiftliğindeki olaylar onu çok ilgilendirmekteydi. Bayan Delsar da bunların tekrarlanmasında bir sakınca görmediğini söylemişti. Doktor Bay Delsar'a çocuğun tam iyileşebilmesi için söz gelişi Paskalya tatilinde kırsal bir yere gönderilmesini öğütlemekteydi. Bay Delsar da zaman geçirmeksizin doktor önerisini dikkate almıştı. Bunun için Pierre'in verdiği bilgilerden yararlanarak Pichon'un çiftliğine ricalarını kapsayan bir de uzunca mektup yazmıştı. Kısa sürede aldığı karşılıkta gerek Morris gerekse Pierre'i konuk etmeye hazır olduklarını bildiriyordu. Bu karşılığın Morris'le Pierre'in kulağına eriştiği zaman koparılan sevinç çığlıklarını da bir görmeliydiniz. Tatile girmeden önce Morris kendini toparlayabildi. Hemen hemen eski haline dönmüştü gibi. Artık derslerini sürdürmesi, çalışması için bir zorlama da yapılmıyordu. Kendi isteğiyle bunları yapar olmuştu. Öylesine ki bir gün yazı kuralları ile ilgili bir görev yapmaları gerekmişti. İkisi de beraber yazmışlar, yanlış yazılanları bile aynı sayıda çıkarmışlardı. O zaman Morris derslerine daha da istekli girmiş ve sonraki bu tür görevlerinde öncekilerden daha başarılı olmuştu. Yanına bir arkadaş bulunması insanı yalnız çalışmaktan daha az sıkar. Babası Morris'teki bu umut verici güzel değişiklikten olağanüstü seviniyordu. Fırsat buldukça Pierre'e, "Gördün mü küçük adamım, sen nasıl da yaralı oluyorsun," dedi. Elbet bu sözlerin anlamının bizim küçük adamını sevindirdiğini sizler de bileceksiniz. Güzel bir Nisan sabahı soylulara özgü giyimli bir bay ile iki küçük çocuk Amboise istasyonuna inmişlerdi. Bay Delsar, Pierre ve Morris'ten başkaca kimsenin katılmadığı bu küçük gezginciler topluluğu hemen bir araba tutmuştu. Bilirsiniz, Amboise istasyonu Paris'in güneybatısında 5000 nüfuslu, güzel ve ünlü bir yerdi. Pişonların çiftliği ise istasyondan bir saat ötedeydi. Araba düzgünce bir yoldan yolcularımız sarsmaksızın gidecekleri yere kadar getirmişti. Çiftlikte geçen mutlu günler. Çiftlikte belirli bir hazırlık göze çarpmaktaydı. Konukların bugün geleceği öğrenildiği için işlerden bazıları ertelenmişti. Bayan Pichon, Parisli dostları karşılamak için pazar günlerine özgü giysilerini giymişti. Bay Delsar çiftliğin genel görünüşünden çok etkilenmişti. Araba dış kapıdan içeri girince bu sevinçle bir dizi hayranlık eklendi. Bayan Pichon onları derin bir saygı ve içtenlikle karşıladı. Büyük tahta kapıdan içirip avluyu aldı. Asıl ev bölümü genişti. Yüksekliği az olmakla beraber yine de büyük sayılırdı. Yemyeşil, sık yapraklı, büyücek ağaçların gölgelediği çiftlik evi insana gönül rahatlığı vermekteydi. Köklü bir temizlik her yanda dikkat çekmekteydi. Bay Delsar ev sahibinin işine çok saygılı davranmıştı. O da gönlünce hoşnut ama izlip büzülmeksizin sorularına kibarca karşılık veriyordu. Hele bu arada Pierre'de yanı sıra gider gözükmesi onu da çok sevindirmekteydi. "Tanrı nazardan saklasın küçük Pierre'im," demişti. "Ne kadar da demişsin." "Ah bayım." Eşim Pierre'i kucakladığında, taşıyarak yanıma getirdiği zaman bir görseydiniz. Şu önlüğüm gibi yüzü bembeyaz kesilmişti. Bir daha dirilemeyeceğini sanmıştım. Garip bir şey ama insan kurtardığı kişiye nedenle bağlanıyor, onu ne çok seviyor. Bayan Pichon'un bu acıma duygularıyla dolu sözlerine karşılık küçük adam, "İnsanı kurtaranlar da sevilir, hem de çok sevilir," diyerek Bayan Pichon'un boynuna sarıldı. Daha sonra sıra evin diğer küçüklerine gelmişti. Parmakları ağızlarında bu küçük efendiye şaşkın ve hayranlıkla bakmaktaydılar. Oysa Pierre hemen hepsini adıyla çağırıyordu. Morris şimdiye dek bir çiftlik görmemişti. Yalnızca kitaplardan bazı şeyler öğrenmişti. Ama çocuk kalabilmenin içtenliği ve soğukluğuyla hemen hepsiyle arkadaş olmaya başlamıştı. Hele kahvaltı olsun diye ikram edilen süt ve esmer ekmeği kentte yediklerinden çok daha lezzetli bulmuştu. Bay Delsar çocuklar için çiftlikte özel olarak hazırlanmış iki yataklı küçük odayı da bu arada gezdi. Sonra da gördüğü düzen ve temizlikten ötürü tekrar tekrar Bayan Pichon'u tebrik etti. Pichon sonradan aralarına katılabilen eşine, "Görüyor musun küçük bir yerin amcası bir Parisli'den beklenemeyecek kadar kibar ve iyi bir insan," diyordu. Geldiklerinden beri Morris pek az konuşmuştu. Babası ona, "Yavrum unutma, eğer bu kır yaşantısı senin umduğun gibi gelmezse hemen yanımıza dönersin. Bizim istediğimiz senin mutluluğun," diyordu. "Nasıl Morris'im, burada kalmak seni ürkütüyor mu?" diye sormuştu. Morris başını iki yana sallayarak şu karşılığı verdi. "Hayır hayır babacığım, Pierre'in yanında olmak yeter bana. Ben çok mutluyum burada. Nasıl korkacağım? Biz çok eğleniyoruz. Kuşkulanmayın sakın. Ben de biraz alışayım." Sonra Bay Delsar bir saat kadar daha yanlarında kaldı. Sonra küçükleri bu kırsal yaşantıya bırakıp gitti. Paskalya tatilinde hava çok güzel geçti. Pierre ve Morris tam anlamıyla iştah verici köy koşullarında yakınmışlardı. Geldiklerinin ikinci gününde Morris ilk anların ürkekliğini arkada bırakmıştı. İnek sürülerinin arasında bir çoban alışkanlığıyla geziyordu. Yapacağı işler ve gezintiler için daha yatmadan ertesi günün programını hazırlıyorlardı. Oysa günün yorgunluğundan bitkin bir durumda yatağa, uykuya kendilerini kaptırıyor, yine de sabah güç ediyorlardı. Çevredekilerin dikkat ettikleri bir şey vardı. Bu küçük Parisliler hiçbir şeye kötülük yapmamayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Tüm eğlence ve oyunları kendi kendine sürmekteydi. Mevsim gereğince tarlalarda yürütülen söz gelişi, ekim biçme gibi işler, çocuklarının yapabilecekleri şeylerden olmadığı için iki amcaoğlu daha çok çiftlikte ya da onun yakınlarında kalıyorlardı. Dikkatlerini en çok çeken de büyük baş küçük baş hayvanlardı. Her sabah ilk işleri hemen taze yumurta aramaya gitmekti. Bulununca da bayan Pichon'a getirirler. Böylece çok sevdikleri kahvaltılarının yumurtası eksik de kalmıyordu. Bir de ekip biçmelerine özgü bir bahçeleri de olmuştu. Canları istedikçe onu bellerler, ötekini ekerler, akıllarınca yararsız buldukları otları da temizlerlerdi. Saatler ve günler böylece ilkbaharın değişik havası içinde geçip gidiyordu. Didinmekten ötürü kızaran küçük yanakları tertemiz köy havasında güç kazandıkları da bir geliyordu. Üstelik bizim iki afacan gün geçtikçe toparlanıp kilo almaktaydılar. O buradaki kadar hiçbir zaman rahat ve acıkma hissi duymamıştı. Öyle ki bazen kendi kendine, bazen de yanındakilere, çevrelerde böylesine kırlar, çiftlikler varken şu insanlar o sıkıcı kentlerde nasıl yaşıyorlar diyordu. Ama tüm bu güzelliklerin kaygısız, korkusuz, bağımsız ve özgür yaşantının da sonu gelmekteydi. Sonra ayrılık saati oradakilerin tümünün üzüntüsü içinde gelip çattı. Badelser çocukları almaya, işi bakımdan fırsat bulamadığı yerine işini yolladığını bildirmişti. Bir sabah o da çiftliğe geldi. Ünlü avukatla sıkılmaksızın rahatlıkla konuşabilen bayan Pichon, bu olağanüstü görünüşlü, gururlu Parisli kadınla hiç de gönlünce konuşamadı. Bayan Delsar çocuğunun gözden geçirip onu iyiden iyiye güçlenmiş ve bakışlarında dirilik olmuş şekilde buldu. Bayan Pichon'a dönmüş, tam bir içtenlik ve nimetle dolu yaşarmış gözlerle, "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çocuğum öylesine toplanmış ve sağlığı yerine gelmiş ki, oysa iki ay öncesinde onu elimizden uçuracağız korkusu içindeydik. İnsanın çocuğunun ölümünü görmekten daha üzüntü verici şey ne olabilir ki?" dedi. O anda bayan Pichon ölen oğlu Jean'ı birden gözleri önünde buldu. Dövünürcesine "Evet efendim" dedi. "Bu tür acılardan ben de birini tattım" demekle yetindi. İşte yalnızca bu kadarlık konuşmadan sonra bayan Delsar eşinin yeğenini hala kucaklayamadığını düşünebildi. Bir yerde ilgisizliğin farkına varmıştı. Derken yengesi onu alnından öpme fırsatını yaratabildi. İlk görüşmelerinin geleneksel kuralları böylece bitince Maurice tüm çiftlikteki dikkat çekici şeyleri birer birer saymaya başladı. Sonuç olarak ayrılma vakti geldi. Bayan Pichon ve çocukları, Parisli konuklar çok üzgündüler. Oysa çiftlikte Parisli iki çocuğa hemen hemen herkes gönülden bağlanmıştı. Bayan Pichon ikisini de içtenlikle kucakladı. Sonra da çocuklar kendi aralarında bunun bir benzerini tekrarladılar. Konukları götürmekte olan araba yola düzüldü. Çiftliği görebildikleri kadar iki amcaoğlu ve bayan Delsar kalanların el sallamalarına mendillerini sallayarak karşılık verdiler. Doktorun önerisi üzerine deniz kıyısında tatil. Paris dönüşü yine birbirine benzeyen sevimsiz günlere kapı açtı. Ders alma, öğrencilik günleri de başlamıştı. Bu yaşantı çekilmez geliyordu. Şunu belirtmek gerekir ki, bu şikayeti yapmadan Pierre de Mursin düşüncelerine katılıyordu. O da amcaoğlundan daha akıllı davranıyordu. Yalnız bir şey onun usluğuna, çalışkanlığına döndürdü. Pierre dikkat etti ki Maurice kendisini örnek tutmaktaydı. Söz gelişi kendisi dersleri önemsemeyecek olursa o büsbütün okumayı yazmayı da bırakırdı. İlinden geldiğince Pichon'un çiftliğindeki başıboşluğu unutmaya başladı. Kaybettiği zamanı derslerine daha çok sarılarak geri aldı. Mayıs ayı bitmek üzereydi. Dayanılmaz sıcaklar başlamıştı. Bayan Delser'in artık ne gezileri için giysi değişikliği ne de gece eğlenceleri vardı. Şimdi o yalnızca yazlıklarını giymekle yetiniyor, üstelik bol bol da esniyordu. Maurice'in sağlığı yerindeydi. Yalnız boyu ağır da olsa normalin üstünde uzamasını sürdürüyordu. Bundan ötürü zayıflıyordu. Bir kez çevresi telaşlanıyor, içerini bir kuşku alıyordu. Doktor ona deniz havasının yararlı olacağını söylemişti. Bu haber ikisine de bir müjde olarak geldi. Bayan Nancy de o ağrı ülkesine, İngiltere'ye gitme zorunluluğunda kaldı. Bu Bu kez mürebbiyenin görevlerinde Bayan Dalser'ın yüklenmesi gerekti. Ayrıca Bay Dalser'ın işleriyle çok daha uğraşma zorunluluğu, deniz banyolarına girişlerinde onlara ancak pazar günleri için katılabilme olanağı veriyordu. Denize girmek için ilk kez yola çıktıkları gün hava çok güzeldi. Çocukları Bayan Dalser götürmekteydi. Bu gezilerini uzun uzun anlatmanın gereği yoktu. Yalnız şu kadarını belirtebiliriz ki denize yakın bir yerde indikleri otel dıştan olduğu gibi içten de büyük ve göz alıcı bir güzellikteydi. Daha ilk görüşte çocukların çok hoşlarına gitmişti. Hele kıyı boylarında demirlenmiş yelkenli büyük kontratların, bembeyaz yazlıklarıyla dolaşanların, bağıran, gülen, koşturan, oynayan çocukların neşeli görüntüleri daha ilk günden iki amcaoğlunu buraya bağlamıştı bile.